Ayrım 18.
İki değerli madenlerle, altın ve gümüşle alışveriş işlemlerini yaparlar. Ve bu halklar tüm tutum ve durumlarında yanlışa sapmadan uzaklaşma çabasını gösterirler. Şam, Hicaz, Yemen, Acem ve Arap Irak'ı, Hindistan, Sind, İndus, Irmağ'ın geçtiği yöreler ve Çin ülkesi halkları bu özellikte olan halklardır. Endülüs, İspanya ve yakınındaki Frank illeri, Galler, Golvalılar ülkesi, Rum ve Yunan illeri ve öteki Frank yörelerinin halklarını da bunlarla birlikte yaşayan ya da bunlara yakın olan, söz konusu normal havalı bölgelere yakın bulunan halkları da aynı özellikteki halklardan saymak gerek. Elverişli havanın etkisi dolayısıyla Irak ve Şam sayılan bu ülkeler içinde en normal, yaşama en verişli ülkelerdir. Çünkü bu iki ülke yönlerin tümünün ortasındadır. Gelelim 1., 2., 6. ve 7. gibi normal havadan biraz daha uzak olan bölgelere. Bu bölge halkları da havaları gibi normalden uzaktırlar. Öteki bölgelerin halklarına göre. Tüm durumlarında normalden, yeterlikten uzaktırlar. Yapıları çamurdan ve kamıştandır bunların. Besinlerini, yiyeceklerini darıdan ve ottan edinirler. Giysileri ağaç yapraklarındandır. Üzerlerine sarıp bağladıkları kat kat ağaç yapraklarından ya da işlenmemiş derilerdendir giysileri. Çoğu da giyimden, kuşamdan tümüyle uzak ve çıplaktır. Ülkelerindeki meyveler ve tahılgiller şaşılası biçimdedir. Bozulmaya elverişli durumda bırakılmıştır. Alışveriş işlemleri iki değerli taşın, altın ve gümüşün dışında başka şeylerle olur. Bakır, demir ya da deri gibi şeylerle. Bunları ölçü alırlar alışveriş işlemlerinde. Tüm bunların yanında onların huyları, yaşayışları da dilsiz hayvanlarınkine yakındır. O denli ki birinci bölge halkı olan Sudanlıların çoğundan aktarıla geldiğine göre onlar mağaralarda ve ormanlarda yaşarlar ve yeşil ot yerler. Ve bunlar çok yabanıllaşmışlar, birbirleriyle hiç anlaşamazlar, birbirlerini yerler. Sakalibe'de Saklaplar böyledir. Dipnot, El Müncit'te Sakalibe, Slavis yani Slavlar diye gösterilir ve şu açıklama yer alır. Bunlar Arap tarihçilerine göre Doğu ve Orta Avrupa'da Ural Dağları ile Adria Denizi arasında yaşayan Slavlardır. Bunlar da ikiye ayrılır. Birincisi Kuzey Slavlardır yani Ruslar, Beyaz Ruslar ve Polonyalılardır. İkincisi ise Güney Slavlardır ya da Yugoslavlar. Yani Sırplar, Hırvatlar, Çekler, Bulgarlar. Araplar Sakalibe sözcüğünü askerlik görevlerinde çalıştırılan köle askerler, askerleştirilmiş köleler anlamında da mutlak olarak kullanırlar. Bunlar Slavlardan da olabilir. Eski Batı uluslarından alınma köleler de olabilir. İbn Haldun Sakalibe'yi genel anlamda kullanmış olsa gerek. Bunların böyle yabanıl olmalarının nedeni normal havalı çevreden uzakta oluşlarıdır. Huyları, iç ve dış yapıları konuşmayan hayvanlarınkine yakın bir görünümdedir. Bu denli yabanıl oldukları için o denli de insansı tutum ve yaşamdan uzaktırlar. Dinleri ve inanışlarındaki durumları da böyledir bunların. Peygamberlik diye bir şey tanımazlar. Herhangi bir şeriata göre yaşamazlar. Ama normal havası olan bölgelere yakın kesimlerdekiler bunların dışındadır. Bunlar da çok azdır. Yemen'e komşu bulunan Hristiyan Habeşler buna örnek verilebilir. Habeşler Müslümanlıktan önce de sonra da şu çağda Hristiyanlığa inanırlar. Mali ve Kuku halkları, Tukrurlar, Senegal ve Guinea halkı da örnek verilebilir. Bunlar ki İslam'a inanan Batı Afrika'ya yakındırlar. Bu yüzyılda da İslam ilişkileri böyledir. Bunların Hicri 7. yüzyılda, Miladi 13. yüzyılda İslam'a inanmaya başladıkları anlatılır. Kuzeydeki Sakalibe, Frank-Türk toplumlarından Hristiyan olanlarda örnek verilebilir. Güney ve kuzey kesimlerin normal havalı denebilecek, havası tam soğuk ve tam sıcak olmayan kesimlerin halklarından başka örnekler de verilebilir. Bunların dışında kalan ve gerek güney yarımkürede, gerek kuzey yarımkürede normal havadan uzaklaşan yerlerin halkları bu toplumlardan olsalar bile yabanıldırlar. Bunlar için din bilinmeyen şeydir, bilim yetiktir aralarında. Bütün tutum ve durumları insansı tutum ve durumlardan uzak, hayvanlarınkine yakındır. Ve bilmediğiniz nicelerini yaratır Tanrı. Birinci ve ikinci bölgelerinde bulunan Arap Yarımadası'nın Yemen, Hadramevt, Hadramut, Ahkaf, Hicaz illeri, Yemame ve bunların bitiklerindeki ülkeler ortaya atılarak ileri sürülen bu görüşe karşı çıkılamaz. Çünkü Arap Yarımadası yukarıda açıkladığımız gibi üç yönden denizlerle çevrilmiştir. Denizlerin buharının havanın nemli olmasını sağlayan etkisi vardır. Bu da kuruluğu ve normalden sapmayı gerektiren sıcağın azalmasını sağlamıştır. Onun için buralarda normal havadan sayılabilecek havalar oluşmuştur. Deniz ıslaklığı nedeniyle. Soybilimle uğraşanlar içinde bilgileri kıt kişiler, oluşumların doğallık ve yasalarını bilmeyenler, Sudanlıların Nuh oğlu Ham soyundan geldiklerini, babalarının çağrılarına uymamalarının bir sonucu olarak renklerinin karartılıp insanlardan ayrıldıklarını, Tanrı'nın kölelere özgü kıldığı renge sokulduklarını sandılar. ve bu konuda öykücülerin boş inançlarını taşıyan öykü anlatırlar. Nuh'un oğlu Ham'a olan ve Tevrat'ta yer alan ilencini bedduasını aktarırlar. Oysa Tevrat'ta kara renkten söz ediş yok. Yalnızca Nuh'un oğlu Ham soyundan gelenlerin, öteki kardeşlerinin soyundan gelenlere köle olması için Tanrı'ya çağrıda bulunduğu yazılır o kadar. Başka bir şey yazılı değil bu konuda. Kara rengin Ham'a babasının bir ilenmesinden ileri gelebileceğini söylemek, sıcak ve soğuğun doğal yasalarını, bunların atmosferdeki ve canlıların oluşumundaki etkilerini, sonuçlarını bilmemektir. Bunu şu da gösterir ki, söz konusu kara renk birinci ve ikinci bölgelerin halklarından tümünü içine alır. Bu bölgelerin halkının kara derili oluşları, içinde bulundukları havanın doğallığındandır. Çünkü güneyde sıcak hava kitlesi daha yoğun olur. Neden ki, güneş yılda iki kez buralarda yaşayan insanların başuçlarından geçer. Her iki geçişte birbirine yakın uzaklıkta olur başucu doğrultusuna. Bu nedenle güneşin başucu doğrultusundan geçişi tüm mevsimleri için alacak ölçüde uzun olur. Aynı nedenle güneş ışınları daha çok, daha yoğun bir durum alır. Sıcaklık tüm yoğunluğu ve katılığıyla çöker insanların üzerine. Dolayısıyla da derileri kararır. Aşırı sıcaklık yüzünden kararır derileri. Bu bölgelerin etki yönünden benzerleri kuzeyde karşılıkları olan 7. ve 6. bölgelerdir. Bunların insanlarına da beyaz renk yaygınlaşmıştır. Bu da onların içinde bulundukları atmosferin doğal etkisi sonucudur. Kuzeyde ısı düşüklüğünün çok aşırı oluşundan ileri gelmiştir bu. Çünkü güneş buralarda yaşayanların göz ucu çemberinde ya da buna yakın bir düzlemde bulunur. Başucu noktasına ya da bu noktaya yakın bir yere hiçbir zaman gelmez bu bölgelerin güneşi. O yüzden ısı düşük ve çok soğuk olur. Bu durum hemen tüm mevsimleri içine alır. Bunun bir sonucu olarak da halklarının derileri ak olur. Tüysüzlüğe, köseliğe kadar götürür bu durum. Isı düşüklüğünün doğal yasasına bağlı olarak gözler yeşil olur. Derilerde aklıklar oluşur, saçlar, kıllar kızıllaşır. Üç bölge yani 5., 4. ve 3. bölgeler çok sıcak bölgelerle çok soğuk bölgeler arasında daha normal havası olan bölgelerdir. Öyleyse bu üç bölgenin sıcak ve soğuk bölgeler arasında bulunmak demek olan daha normal havadan çok payları vardır. 4. bölge aşırı soğukla aşırı sıcak bölgelerin tam ortasında bulunduğu için normal hava yönünden daha ileridedir. Biraz önce de açıklamıştık bunu. Onun için bu normal havanın halklarına da etkisi olmuştur. Havalarının doğal sonucuna bağlı olarak yapılarında ve huylarında da görülür bu normallik. 4. bölgeye normal havalı oluşta iki yanındaki bölgeler 3. ile 5. bölge izler. Ortada ve normal havalı oluşta son noktaya varmış olsalar bile. Çünkü 3. bölge biraz güneydeki sıcağa, 5. bölgede biraz kuzeydeki soğuğa eğiliktir. Bununla birlikte 3. ve 5. bölgeler normalden çok sapmamışlardır. Diğer 4 bölge ise çok sapmışlardır normalden. Halkları da normalden o denli uzaktır. Yapılarında ve huylarında normalden sapma vardır. Demek ki 1. ve 2. bölgelerde ısı çokluğu ve derileri karartma, 7. ve 6. bölgelerde de soğuk hava ve derileri beyazlaştırma etkisi söz konusudur. 1. ve 2. bölgelerin güneyli insanları Habeş, Habeşi, Zenc, Zenci diye adlandırılırlar. Sudanlı da denir onlara. Bu adlar eş anlamlıdırlar. Değişik kara derili toplumlar için kullanılır bu adlar. Her ne kadar Habeş adı Mekke ve Yemen karşısındaki yörenin insanlarına, Zenci de Hint Okyanusu karşısındaki ülkelerin insanlarına özellikle ad olarak veriliyorsa da. Bu adlar bu insanlara Ham ya da başka herhangi bir kara insanoğlunun soyundan geldikleri için verilmiyor. Güneyli Sudan halkından havası son derece normal olan 4. ya da normalden uzak olan 7. bölgede yaşayanların renkleri gün geçtikçe yavaş yavaş beyazlaşırlar. Bunun tersi de olur. Yani kuzeylilerden ya da 4. bölge insanlarından güneyde oturmaya başlayanların da renkleri yavaş yavaş kararır. Bu rengin havanın durumuna bağlı olduğunun kanıtıdır. İbn Sina tıp dalındaki Recez Bahri'nden bir şiirinde şöyle der. Sıcaklığın çokluğu derileri değiştirip kararttı zenci kesimde. Bu kesimin insanlarına kara derileri birer giysi gibi giydirdi. Slav da beyaz deriyi aldı giysi olarak. Slavların derileri incelesiye etkilendi, deriler inceliverdi. Kuzey yarımkürenin halkları renkleri dolayısıyla ad almazlar. Çünkü beyaz renk kuzeylilere ad veren dilcilerin de renkleridir. Onun için bu renkte ad verirken göz önünde tutulacak ve özel ad vermeyi gerektirecek şaşılası bir yan yoktur. Bu renk ad koyucu dilcinin de yetkin olduğu alıştığı bir renktir. Kuzey yarımkürenin insanları Türk, Saklab, Slav, Tukurgur, Uygur, Hazar, Hazarlı, Ellam, Alan gibi toplumları Frankların çoğunu ve Yecüc-Mecüc kesimini değişik birer adla söylenir bulduk. Çeşitli adlar taşıyan çeşitli topraklardır bunlar. Aşırı soğuk ve aşırı sıcak kesimlerin ortasında yer alan ve havası normal olan üç bölge halklarına gelince. Bu bölgelerin halkları yapılarında, huylarında, yaşamlarında ve tüm doğal durumlarında normaldirler. Geçim, konut, sanat, bilim, başkanlık ve devlet gibi kendilerinde bulunan uygarlığa elverişli durumların tümünde normal ölçüler içindedirler. Onun için bu halklarda peygamberlikler, mülk, devlet, şeriat hükümleri, bilimler, iller, kentler, yapılar, bağlar, bahçeler ve üstün sanatlar daha başka uygun durumlar vardır. Arap, Rum, Fars, İsrailoğulları, Yunan, Sint halkı, Hint halkı, Çin halkı gibi durumları ile ilgili bilgi ve belgeler elimizde bulunan bu bölgelerin insanları hep normal durumda uygardırlar. Soysop'la ilgilenenler bu toplumların özel nitelik ve tanıtıcı şeyler yönünden değişik olduklarını görünce sandılar ki bu durum Soysop'tan ileri geliyor. Onun için Sudan halkının tümünü Ham'ın çocukları saydılar. Renkleri üzerinde kafa yordular ve temelsiz öyküler aktararak yakıştırmalara zorladılar kendilerini. Kuzey yarımkürede bulunanların tümünü ya da çoğunu da Yafes'in çocukları kıldılar. Bilimlere, sanatlara, uluslara, şeriatlara, politikaya, mülke, devlete yatkınlıklar olan halkları Sam'ın çocukları gösterdiler. Bu ileri sürülenler içinde gerçek olanlar bulunsa bile tam bir ölçüymüş gibi herkese aynı kural uygulanamaz. Bir soy ileri sürüldüğünde eğer gerçekse gerçekte olanı anlatıyor demektir. Bu güney halklarından kimilerinin Sudan ya da Habeşler diye adlandırılmalarının bunların kara adam Ham'ın soyundan gelmelerinden dolayı olduğu yolunda bir yargıya temel olamaz. Bu tür yargılarda bulunanları buna sürükleyen şu yanlış görüş ve inanışlarıdır. Bu görüşe göre toplumları birbirinden ayırmak ancak soylarıyla olur. Ölçü yalnızca soydur. Oysa gerçek bu değildir çünkü boyları ve toplumları ayırmak kimilerinde soylu olur. Arap, İsrailoğulları ve Farslarda olduğu gibi. Kimilerinde belirli bir yön ve yörede bulunuşlarıyla olur. Zenciler, Habeşler, Saklablar, Slavlar ve Sudan toplumunda olduğu gibi. Kimilerinde hem gelenek ve görenekle, hem belirleyici işaretleriyle hem de soylarıyla olur. Arap toplumunda olduğu gibi. Kimi toplumun başkalarından seçilmesi ise daha başka nedenlere, ölçülere dayalı olur. Toplumların durumlarına, özelliklerine, ayırıcı niteliklerine dayandırılabilir. Öyleyse güney ya da kuzey gibi belirli bir coğrafya kesiminde yaşayan halkları falancanın çocuklarıdır, filancanın soyundan gelmedir biçiminde belirli bir kimseye dayalı yargıda bulunarak genelleme yapmak, soyun dayandırıldığı babada bulunan inanç, renk ve niteliği yaygınlaştırıp o soydan geldiği ileri sürülen toplumu bu ölçüyle başka toplumlardan ayırmaya kalkmak büyük yanlışlıklardandır. Oluşumların doğallık ve yasalarını, çeşitli yönlerini bilmemekten ileri gelen bir yanlışlıktır bu. Ve bir atada bulunan şeylerin onun soyundan geldikleri varsayılanlarda kuşaktan kuşağa değişeceğini gözden kaçırmaktır. Atada bulunanların kuşaklar boyu sürüp gitmesi gerekmez. Her şeyin zamanla değişime uğraması Tanrı'nın bir yasasıdır, geleneğidir. Tanrı geleneğini, doğa yasalarını değişir bulmayacaksın. Dipnot, tırnak içindeki sözler Ahzab suresinin 62. ayetinin ve başka yerlerde yer alan aynı kapsamlı ayetlerin anlamıdır. İbni Haldun değişim yasasının değişmeyeceğini, yani doğa yasası gereği olarak her şeyin değişeceğini ayetle de kanıtlamak istemiştir. Bilinmeyeni, gaybı, Tanrı ve Peygamberi daha iyi bilir. Tanrı yargıya en iyi varandır, yardımcılar da O. Mutluluk verendir, ince ve acıyandır. Dördüncü giriş, havanın insan ahlakına olan etkisiyle ilgili. Sudan halkının ahlakında genellikle şunları gördük. Yeğenilik, amaçsızlık, aşırı eğlence eğilimi. Her konuda her çalgıya göre oynayıp dans etmeye düşkün bulursun onları. Bu yüzden dünyanın her yanında gerizekalılıkla nitelenirler. Oysa bunların böyle olmalarında gerçek neden şudur. Doğa felsefesinin ilgili yerinde kesinleşmiştir ki kaygısızlık ve sevinç doğal olarak hayvana özgü ruhun gevşeyip yayılmasıdır. Bir dağılıp saçılma durumunu almasıdır. Üzüntüde ise yine doğal olarak bunun tersi söz konusudur. Üzüntü hayvansı ruhun tutulması, derlenip yoğunlaşmasıdır. Yerinde şu da ortaya konmuştur. Yüksek ısı havayı, buharı yayar, genişletir ve basınç düşer. Hava ve buhar zerreciklerinin arasına girer ve bu zerreciklerin niceliklerinde bile artıma, çoğalma sağlar. Bundandır ki sarhoş, anlatılamayacak ölçüde bir rahatlık ve sevinç duyar içinde. Bu içkinin ruhtaki etkisinin yol açtığı doğal sıcaklığın, yürekteki ruh buharına girmesindendir. İçkinin ruh yapısındaki etkisidir. Demek içkinin etkisiyle oluşan sıcaklık yüzünden ruh gevşeyip yayılıyor. Dolayısıyla da rahatlık, kaygısızlık geliyor doğal olarak, sevinç oluşuyor. Hamamlarda kendilerini mutlu bulanların da durumu böyledir. Bunlar hamamların havasını aldıkları ve havanın ısısı ruhlarına girdiği ve böylece ruhlar ısındığı zaman bir sevinç, bir rahatlık belirir onlarda. Ve çoğu kez de hamama girenlerin büyük bir kesimi şarkı türkü söylemeye koyulur. Sevinçli olmanın sonucu olarak. Sudan halkı da sıcak bölgede yaşadıkları ve ısı canlarına, kanlarını işlediği için ve herkesin vücut yapısına yaşadığı yöreye göre daha oluşum ve gelişme dönemlerindeyken sıcaklık ruhların etki yaparı olduğu için sıcak kanlı olurlar. Bunların ruhları 4. bölge halklarına oranla daha sıcak olur. Sıcaklık ölçüsünde de gevşer ve yayılır ruhları. Bu yüzden hızlı bir rahatlık ve sevinç oluşur. Bu durumdaki kişi çok geniş ruhlu olur. Bunun bir sonucu olarak da amaçsızlık belirir. Kıyı ülkelerinin halkları da bir ölçüde bunlar gibi Sudan halkı gibi görülebilir. Neden ki kıyı ülkelerinin havası çok sıcak olur. Güneş ışınlarının deniz yüzeyinden kıyı ülkelere yansıması dolayısıyla. Onun için bu ülkeler insanların da sıcaklığa bağlı olan gevşeme, sevinç ve yenilik gibi durumlardan aldıkları paylar vardır. Soğuk havalı yörelerde ve dağlarda yaşayanlardan daha çok. Aynı durumları 3. bölgedeki Cezayir halkında da buluyoruz biraz. Burada da hava epeyce sıcak olduğu için, çünkü burasının havası güney kesimin havasıyla bütünleşmiştir. Üstelik burası kırsal ve yüksek yörelere de uzaktır. Bu yöre halkına benzetilerek Mısır halkında da aynı durumların bulunduğu düşünülebilir. Çünkü Mısır Cezayir'le aynı ya da yakın enlemde bulunuyor. Bura halkının üzerine öylesine bir boş vermişlik, rahatlık, yenilik ve gelecekte olacakları düşünmeme umursamazlığı çökmüştür ki, yıllık, hatta aylık yiyeceklerini bile hazırlamaz buralılar. Tüm yiyeceklerini günü gününe çarşılardan, pazarlardan satın alırlar. Batı Afrika ülkelerinden Fas'taki hava buraların tersine soğuk ve yüksek yörelerin havasını içerdiği için. Fas halkını bak nasıl bir aşırı kaygı içinde buluyorsun. Faslıların geleceklerini öylesine düşünüyorlar ki onlardan bir kişi tahıldan 2 yıllık yiyeceğini bile hazırlayıp koyuyor bir yana. Erkenden de çarşıya pazara koşarlar. Günlük yiyeceklerini sağlam amacıyla giderler pazarlara. Hazırlayıp bir yana koyduklarının eksilmesinden korktukları için. Bu anlatılanların doğru olup olmadığını görmek için çeşitli bölgelerde ve ülkelerde bu yönde bir araştırma yapabilirsin. O zaman ahlaklarda hava durumlarından yansımış izler, etkiler bulacaksın. Yaratıcı olan Tanrı bilir her şeyi. Mesudi de konuya değinir. O da Sudan halkındaki yeniliği, amaçsızlığı ve eğlence düşkünlüklerini bir nedene bağlamış. Ama bu neden ilgili açıklamasını Galenos 131-201 ve İshak oğlu Yakup Elkindi'den 796-873 aktarıp havale etmesinin ötesinde bir şey getirmemiştir. Sudan halkında görülen durumların onların beyinlerinin güçsüzlüğünden ve buna bağlı olarak akıllarının, kavrayışlarının kıt oluşundan ileri geldiğini aktarmış Mesudi. Bu ise özü ve kanıtı olmayan kuru bir iddiadır. Tanrı dilediklerini doğru yola götürür. 5. Giriş. Toplumsal ve uygar yaşamın bollukta ve açlıkta değişen durumları, bolluk ve açlığın insan yapısı ve ahlakı üzerindeki etkileriyle ilgili. Bilesin ki daha önce sözünü ettiğimiz havası elverişli bölgelerin hepsinde bolluk olmaz. Ve bu bölgelerde yaşayanların hepsi de rahat, mutlu bir yaşam içinde değildir. Halkın yaşamı için gerekli olan ekmeklik ve katıklık ürünlerin, tahılgillerin ve meyvelerin, iyi verim ve elverişli toprakların bulunmasıyla, bolca elde edildiği ucuzluk içinde yaşam sürülen, alabildiğine gerçekleşmiş bir bayındırlık, uygarlığın olanaklarından yararlanılan kesimler vardır elbet. Ama genellikle ne ekin ne de başka bitki yetişen sıcak ve çorak topraklar da vardır. Böyle yerlerde yaşayanlar sıkıntılı bir yaşam içindedirler. Hicaz ve Güney Yemen halkları gibi, mülessimler, murabıtlar gibi yani sınhac eden, çeşitli berber boylarından olan mülessimin ki Batı Afrika çölünde, kumluk çevrelerde berber ve Sudanlı topluluklar arasında yaşarlar. Bunlar genellikle ekmeklik ve katıklık toprak ürünlerinden yoksundurlar. Besinleri ve yiyecekleri yalnızca sütten ve etten oluşur. Çöllerde toplanıp yaşayan Araplar bu sırada sayılabilir. Çünkü bunlar her neden yüksek ve elverişli yörelerden ekmeklik ve katıklık toprak ürünleri elde edebiliyorlarsa da her zaman gerçekleştirilemiyor bu. Belirli zamanlara bağlı kalıyor ve söz konusu ürünleri korumakla görevli olanların izinleri oranında onlarla yapılan sözleşmeler uyarınca gerçekleşebiliyor. Gerçekleştiği zaman da az olduğu için bolca değil kıtça harcanabiliyor ürünler. Onun için bu Araplar toprak ürünlerini bolca ve cömertçe tüketmek şöyle dursun, çok gerekli tüketimlerine yetecek kadarını bile bulamıyorlar. Bunları çoğu kez yalnızca sütle yetinir bulursun. Bu da onlara tahılgillerden sağlanan besine karşılık olabiliyor, hem de en iyi biçimde. Çöl Arapları toprak ürünleri yönünden sıkıntılı yaşıyorlarsa da baktığın zaman durumlarını yapısal yönden ve ahlak bakımından çok iyi bulursun. Yüksek ve elverişli yörelerin alabildiğine bolluk içinde yaşam sürenlerinden daha iyi bulursun onları. Renkleri daha duru, daha parlak, tenleri daha arı, biçimleri daha eksiksiz, ahlakları sapmalardan daha uzak, daha bozulmamış, bilgileri, algılama güçleri, kavrayışları daha keskin, daha yeterlidir. Araştırmaların da tanıklık ettiği bir durumdur bu. çöl ve göçebe Arapların hangi boylarında araştırma yapılırsa yapılsın bu tanıtlar. Anlattığımız nitelikte olan Arap ve Berberler arasında, mülessimler ve verimli topraklarda yaşayanlar arasında da bu ünlüdür. Tanrı bilir ama bunun nedeni şu olmalı. Besinlerin çokluğu, bozuk ve kokuşmuş abur cuburların birbirine katılarak çokça alınması ve bunlardan oluşan salgılar, insan vücudunda gereksiz kötü artıklar ve fazlalıklara yol açar. Bu tür besin almalarından, salgıların sonucunda oransız biçimde oluşur artıklar, fazlalıklar. Buna bağlı olarak da renklerin parlaklığı gider. Çokça etlenip şişmanlama yüzünden biçimleri çirkinleşir. Nasıl ki değinmiştik buna, kötü buharları beyne değin varacağı için zihinleri, düşünceleri nemli sisler bürür. Bönlük gelir böylece. Aymazlık, normal dışı sapmalar, sapıtmalar görülür. Genellikle böyle olur. Çöl ve kurak yörelerin ceylanı, davarı, deve kuşu, zürafası, yaban eşeği ve yaban sığırı ve benzeri hayvanlarıyla aynı hayvanların yaylada, bitek yörelerde, otlu sulu otlaklarda yaşayan benzerlerini karşılaştırabilirsin. Aralarında nasıl fark olduğunu göreceksin. Derilerinin düzgünlüğü ve parlaklığındaki biçimlerinin güzelliğindeki, organlarının uygunluğu ve içgüdülerinin keskinliğindeki farkı. Ceylan keçinin, zürafa katır ve eşeğin, yaban sığırı eşek ve sığırın kardeşleridir. Ama aralarındaki farkı görüyorsun. Bu olsa olsa şundan ileri gelebilir. Yayla ve bitek yörelerin bol ve çeşitli bitkileri bu hayvanların vücutlarında kötü fazlalıklar ve bozuk karışımlar yapmıştır ki bunların izleri de hayvanların üzerinde belirmiştir. Çöl hayvanlarında ise açlık bu hayvanların yapı ve biçimlerinde güzelliği sağlamıştır. Bunun insanlarda da böyle olduğunu karşılaştırarak düşünebilirsin. Bolluk içinde yaşam sürülen, ekini ve bitkisi bol, katıklık ürünü ve meyvesi çok olan bölgelerin halklarının algılama güçlerinde gerilik, vücutlarında sertlik bulunuyor diye konuşulur genellikle. Katıklık ve ekmeklik toprak ürünleri içinde alabildiğine yüzen berberlerin durumu da böyledir. Dar, sıkıntılı bir yaşam içinde, yalnızca arpa ve darıyla geçinmek zorunda kalan Masamide gibi berberler, Fas berberlerinden, Gumari halkı, Sus halkı, dipnot, yüksek atlaslardan çıkıp Atlas Okyanusu'na dökülen Sus Irmağı'nın geçtiği yörelerin pek verimli olmayan kesimlerin halkı ile karşılaştırıldığında aradaki fark görülür. Karşılaştırdığın zaman ikincileri akıl yönünden daha yeterli, vücut yapısı yönünden daha güzel bulursun. Katıklık ve ekmeklik toprak ürünleri içinde yüzen Batı Afrika halkıyla, genellikle topraklarının verimli olmayan ve daha çok darıyla geçinmek zorunda kalan Endülüs, İspanya halkını karşılaştırdığın zaman böyle bir farkın bulunduğunu görürsün genel olarak. Endülüs halkında akıl gücünü, vücut hafifliğini ve eğitime öğretime yatkınlığı öteki halkın insanlarında bulamadığın ölçüde bulursun. Batı Afrika'daki taşralılarla kent kasaba halkı arasında da fark var. Kentliler katıklık gibi besinleri çokça bulup tüketirler taşralılara göre. Bolluk içinde yaşarlar. Ama kentliler özel pişirme yöntemi uyguladıktan sonra alırlar besinlerini. İçine karıştırdıkları şeylerle nefisleştirirler. Böylece besinlerin kaba kesimi gider, inceliği tam kıvamında olur. Kentlilerin tüm besinleri keçi ve tavuk etinden oluşur. Gerizekalılığa, hantallığa yol açar diye yemekliklerine hayvansal yağ pek karıştırmazlar. Dolayısıyla besinlerin oluşturduğu nemler azalır, vücutlarında kötü artıkların oluşmasına yol açan şeyler eksilir, vücut hafifler. Onun için kentlilerin vücut yapılarını kaba saba yaşayan çöl insanlarınkinden güzel ve düzgün bulursun. Çöl insanlarından açlığı kendileri için gelenek durumuna getirmiş olan ve vücutlarının ne kaba ne de ince türünden fazlalığı bulunmayan kesimi de öteki kesimden daha güzel yapılıdır. Bilesin ki bolluk içinde yaşamın vücut yapısı ve vücudun çeşitli durumlarındaki izleri dinsel durumlarda ve ibadetlerde de kendini gösterir. Çöl, köy ya da kent halkı olsun, geçimleri dar olanları, kendilerini açlığa alıştıran ve ölçüsüz tatlardan uzaklaşanları, zenginlik ve bolluk içinde yaşayanları oranla din yönünden daha ileri, daha sağlam, ibadete daha düşkün buluyoruz. Kent ve kasabalardaki halklar arasında dine düşkün olanların çok az olduğunu gördüğümüzü söyleyebiliriz. Çok et, türlü yemek ve en hasından ekmek yemekten ileri gelen bir gönül körlüğü ve aymazlığın kent ve kasabalarda yaygın olduğuna tanık oluyoruz. Bundan dolayı ibadete düşkün kişileri, gösterişli yaşamdan uzaklaşanları, zahitleri, özellikle kıt besin alarak yaşayanlar arasında buluyoruz. Şuna da tanık oluyoruz ki, ister çöl insanları, ister başka kesim insanları ve kentliler olsun, türlü yiyecekler içinde yüzerek sıkıntısız yaşayanlar, kıtlık yılları gelip çattığında ve açlıklara yakalandıklarında dayanamazlar.